Ayrım 78 sayfa 1018. 6. Eyalet başkentinde düzenlenen 3. sınıf kadro toplantısında Duşenkli önemli bir konuşma yaptı. Birkaç saygın yaşlı liderin övgü dolu bakışlarını ve meslektaşlarının kıskanç bakışlarını üzerinde hissedince çok iyi bir konuşma yaptığından emin oldu. Son yıllarda eyaletlerde bir merkezin önemini anlamaya başlamışlardı. Toplantıda oturarak değil de mikrofonun önünde dikilerek konuşma yapılıyordu. Zeka geriliği olan, hitaben konuşmayı peltek peltek konuşmaktan ayıramayan bu yetkililer için mikrofon başında ayakta dikilirken konuşmak şüphesiz bir işkenceydi. Ama bu, Luşenki için kendini gösterebileceği bir şova dönüşmüştü. Konuşma metnini rulo haline getirip elinde sallamaya başlamıştı. Net ve fingirdek olmayan bir tonda konuşuyordu. Ağır başlı davranıyordu ama canlılığı da elden bırakmamıştı. Biraz şımarıktı ama aşırıya kaçmıyordu. Arada çeşitli jestler yapıyordu abartıya kaçmadan. Ellerinde olmasına rağmen genç bir kadının büyüleyici çekiciliğine sahipti hala. Bakımlı görünüyordu ama makyajını da abartmamıştı. Üzerinde sade ama asil duran giysileri vardı. Mikrofonun önünde zarif bir şekilde konuşurken tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Kısacası toplantının en parlak yıldızı oydu. Veda yemeğinde yaşlı liderlerden biri onu çağırıp yanına oturttu. Adam küçük bir ayının pençesini andıran kızışmış eliyle Lu Shengli'nin çıplak dizine okşarken "Lu, özel hayatın nasıl gidiyor?" diye sordu nazik bir tavırla. Lu Shengli bir kahkaha atıp "Hunlar daha yenilmemişken nasıl evde kalabilirim ki?" dedi. Yaşlı lider çok doğal bir onaylama kahkası atıp hemen ardından ciddi bir tavırla Lu Shengli bu konuda aydınlatmaya koyuldu. Lu Shengli veda yemeğinden sonra otele döndüğünde biraz başı dönüyordu. Kardeş şehrin belediye başkanı telefon açıp onu ikinci kattaki balo salonuna davet edince Lu Shengli sarhoş olduğunu ve dans edemeyecek bir halde olduğunu söyledi. Adam komik bir şeyler söyleyince Lu Shengli güldü ve ardından telefonu kapattı. Oda kapısının tokmağına rahatsız etmeyin kartını astıktan sonra kendini küvetin içine attı. Sıcak suya girince uykusu geldi. Telefon yine çalınca dans için arıyorlardır deyip açmaya üşendi. Telefonun birkaç kez çalıp susacağını sanmıştı ama telefon Çin seddine varmayan adam olamaz tavrıyla mutlaka varılmalıydı. Durmadan çaldı durdu. Sonunda pes etti. Üzerinden sular damlayan kolunu küvetten çıkarıp klozetin arkasındaki seramik duvarın üstünde asılı duran almacı eline aldı. Tembel bir sesle alo dedi. Karşı taraftan karşılık gelmedi. Arayanın kim olduğunu sordu. Karşı tarafta belediye başkanı Lu olup olmadığını sorunca evet dedi. Başkan Lu çok dikkatli olun dedi karşı taraf. Neye dikkat edecekmişim dedi Lu Shengli. Biri sizin kuyunuzu kazıyor. Belgeler çoktan disiplin ve denetleme komisyonuna gitti. Ellerinde çok sağlam kanıtlar var dedi karşı taraf. Lu Shengli bir an sessiz kaldı hemen ardından. Kimsin sen diye sordu. Sizin şehirde Doğu'nun kuş cenneti diye bir yer var mı diye sordu karşı taraf. Seninle görüşmek istiyorum dedi Lu Shengli. Mümkün değil dedi karşı taraf. Başkan Lu iyi şanslar. Lu Shengli küvete yorgun bir halde uzanırken kıvrılarak yukarıya doğru süzülen buharları izledi boş boş. Yan odadaki sifonun çekildiğini duydu. Zihninde pislik taşıyan bir girdap dönüyordu sanki. Kendinin bu girdaba kapılıp bir kanalizasyon karanlığını boylayacağını düşündü birden. Küvetten artık buhar çıkmayana kadar suyun içinde uzandı. Banyonun tavanında birikip soğuk su damlalarına dönüşen buhar tane tane üzerine damlıyordu. Duyun üzerinde domuz yağını ya da pastalaşmış yağı andıran bir tabaka oluştu. Suya düşen damlalar sanki cama vuruluyormuş gibi melodik bir ses çıkarıyordu. Lu Shengli'nin kibirli alnına varan su damlaları sanki tokmakla tofu eziliyormuş gibi sesler çıkarıyordu. Lu Shengli doğrulup sudan sıçrayan büyük beyaz bir balık gibi çıktı küvetten. Aynada kendi vücudunu inceledi. Yaşı artık 100 yılı yarılasa da memelerinin dik, belinin ince ve karnının düz olduğunu gördü. Hayal kırıklığının üstesinden gelmek için kullandığı güç güzelliğiydi. Hızlı ve marifetli bir şekilde vücudunu kurulayıp üzerini değiştirdi. Saçına osmantus yağı sürüp boynuna büyüleyici bir kuku sıktı. Sonra o gün onu eyalete getiren şoförü arayıp hızla arabayı hazır etmesini istedi. Lu Shengli yarım saat sonra otobanda saatte 150 km hızla Gaoyuan Kuzeydoğu Bucağı Dalan şehrine giden lüks bir limuzinin içinde oturuyordu. Evine vardığında sabahın 3'ü olmuştu. Yüksek topuklu ayakkabılarını ve elbisesini çıkardı. Üzerinde sadece iç çamaşırıyla pürüzlü ve kaygan cilalı zeminde kendi yaşam alanını çok titiz ve çok dikkatli bir tavırla denetlemeye çıkmış dişi bir hayvan gibi tur atmaya başladı. Yer lambasını açıp tavan lambasını kapattı. Yer lambasının portakal sarısı loş ışığı odanın içini sıcak ve huzurlu bir hale getirdi. Birkaç gündür evde olmadığından odanın içi havasızdı. Perdeleri çekip alüminyum doğrama pencerelerden birini açtı. Gece yarısından tesbih ağacının o hoş kokusunu taşıyan temiz havası girdi içeriye. Avlunun altın sarısı ışığı altında duran fıçılara dikilmiş parlak yapraklı üç tesbih ağacına baktı. Ağaçların altın parçalarını andıran çiçeklerinin yaprakları ağaçların üzerini yıldız gibi kaplamıştı. Avluda bunun dışında kavuçuk ağaçları, çikaslar ve birkaç zarif bambu vardı. Avlunun hemen önündeki sakin sokaktan kan kırmızı gözleriyle ithal bir limuzin geçti hızla. Limuzinin uzunluğu ve renginin parlaklığından onun parti sekreteri Sun Moore'nin Mercedes-Benz 600 olduğunu anladı. O seyrek saçlı, yüzü tıraşlı, kurnaz ve yaşlı ergelenin görüntüsü belirdi birden gözlerinin önünde. Birçok yerde olduğu gibi belediye başkanı Lou Schenk'le ve il parti sekreterinin arası limoniydi. Durmadan inatlaşırlardı. Kişiler arası bu tarz özel ilişkiler Çin'in karakteristiğiydi. Buna çatışma deseniz çatışma değildi ama çatışma olmasa da yine de bir şeylerin ters gittiği söylenebilirdi. Lu Shengli başını kaldırıp kendi hamisini düşündü. Hemen ardından. Sun Moire'nin hamisini de düşününce içini kara bir bulut andıran korkunç bir duygu kapladı. Kendi hamisi muhtemelen düşecek ve Sun Moire'nin hamisi yükselecekti. Bunu düşününce otelde yaptığı gizemli telefon görüşmesinin anlamını tam anlamıyla kavradı. Sun Moire'nin Mercedes-Benz 600'ünün gecenin bir körü dışarıya çıkması tesadüf olamazdı. Omuzların sertleştiğini hissedince ipekli pembe pijamasını giydi, sütyenini çıkardı. Elbette ki tek boyunuzlu at markası bir sütyen giyiyordu. Bu sütyen tamamen pamuklu, masaj yapma ve meme büyütme gibi karmaşık elektronik sistemleri olan bir sütyendi. At gözlüğüne benzeyen bu alete bakınca yıllar önce Gavimi Kuzeydoğu bucağında kablosuz bir vericiyi memesinin üzerine yerleştirmiş olan kadın casus hakkındaki söylentiyi hatırladı. Bu inanılmaz hikaye için tarifsiz bir hayal kırıklığına boğdu. Hemen ardından etek giyip sokağa çıkan ilk kadını hatırladı. Bu kadın güzel Rusça öğretmeni Huolina'ydı. Köyün serserileri uçarcasına önünü kesip eteğin altına kilot giyip giymediğini görmek için onu yere düşürmüşlerdi. Bunu duyan ateşli parti sekreteri Hu, etek giyen kadınların hepsi orospudur. Bunu yapmak çok kolay. Eteği bir kaldırdınız mı iki bacak hemen ayrılır demişti. Sütyeni çıkardıktan sonra memeleri doğal olarak sarkmıştı. Kraliçeler gibi beslenip ipek ve saten giymesine rağmen 50 yaşındaydı ne de olsa. Şarap soğutucudan bir şişe kerebar rengi yabancı şarap çıkarıp uzun ayaklı bir kadehe doldurdu. Hollywood filmlerinden lüks içinde yaşayan bir kadını andırıyordu. Her şey elinin altındaydı. Ne yemek isterse onu yiyor, ne içmek isterse onu içiyor, ne giymek isterse onu giyiyordu. Ne kârdayım ne de zarardayım diye düşündü. Şaraptan bir yudum aldıktan sonra gözlerini salonda gezdirmeye başladı. Renkli televizyon, video ve müzik seti artık masa sandalye gibi sıradan şeylere dönüşmüştü. Kafur ağacından yapılmış gardırobunu açınca burnuna keskin bir kafur kokusu çarptı. Gardırobun içinde her biri bir renk, hatta bazısı 10 inek parası eden son moda giysiler vardı. Giysileri eğer pirince dönüşse bir ambarı rahatlıkla doldurabilirdi. Bunu düşününce üzgün bir tavırla gülümsedi. Bir yudum daha şarap içip kendi kendine konuştu. Çürüme derler buna, tam anlamıyla büyük bir çürüme. Çekmecesini açıp içine gelişigüzel atılmış altın takılarını saydı. Tam 185 tane altın kolyesi vardı. 98 tane altın bilezik. 87 çift altın küpe, elmas ya da diğer taşlarla bezeli ya da üzerinde hiçbir taş olmayan tam 127 altın yüzük, 19 platin yüzük, 17 altın broş, 24 saf altın sikke, 7 tane altın Rolex, bunların dışında da bir sürü ıvır zıvır vardı. Acaba bu şeyler domuz etinden yapısaydı kaç domuz kesmek gerekirdi? Üzgünce gülümseyip bir yudum şarap daha içtikten sonra yine kendini kendine coştu. Çürüme derler buna. Tam anlamıyla büyük bir çürüme. Elinde kadeh içinde bir yığın eşyanın sağa sola atılmış olduğu başka bir odaya girdi. Bir dolabın kapağını açtı. Dolabın içi düzgün bir şekilde deste deste yığılmış banknotlarla doluydu. Dolabın içinden insanı kusturabilecek iğrençlikte bir koku yayılıyordu. Dolabın kapağını kapatıp bir yudum şarap daha içtikten sonra yine kendi kendine konuşmaya başladı. Para bu dünya üzerindeki en kirli şey. Çok çok zengin olanların paraya dokunmak istememesine şaşmamalı. Aslında ben de paraya el sürmeyebilirim. Şu 10 yıl içinde parayla kendime bir şey aldığım mı oldu ki? Hayır, almadım. paraların yanından ayrıldıktan sonra içi daha da karardı. Birden kendine çok kızdı. Neden bu kadar çok şey biriktirmiş olduğu için söylendi durdu kendi kendine. Düşündü. Yorgunca düşünüyordu. O dolabın içinde 1 milyon yuandan fazla para var. Bodrum kattaki demir dolabın içinde de biraz olacak. O da banka müdürü olmamın sonucu. Servetinin envanterini çıkardıktan sonra deri bir kanepeye oturup iki kadeh şarap içti. Kalçalarından akan soğuk terin kanepenin üzerine çarptığını duyuyordu. Bir infaz mankasının önüne çıkıp vurularak öldürülmesi için yeteri niteliklere sahip olduğunu düşündü. Herkes dolaylı ya da dolaysız bir şekilde açgözlü davranıp önünde sonunda para tarafından öldürülüyordu işte. Kendi zamanının geldiğini hissetti belli belirsiz. Varsayımını doğrulamak için Sun Moore'nin gizli numarasını aradı. Telefonun bir kere çalmasıyla karşı tarafın almacı kaldırması bir oldu. Hiç ses çıkarmadan almacı yerine koydu. Her şeyin bilincine varmıştı birden. Sun Moran uyumuyordu. Kendinin eyalet başkentindeki toplantıya gittiği günler içinde her şeyi çoktan ayarlamıştı. Parasını nasıl yok edebileceğini düşündü uzun uzun. Paraları plastik bir torbaya koyup mutfağa taşıdı. Büyük bir düdüklü tencere çıkarıp yarısına kadar su koydu. Tencereyi ocağın üstüne koyup altını yaktı. Para yakmak ne kadar aptalca bir yöntem diye düşündü. Yanan paradan çıkan duman öldürür insanı. Tencerenin içine onlarca deste banknot attı. Tencerenin içindeki su taşmaya başlayınca kapağını kapattı. Yarım saat sonra paranın kağıt hamuruna dönüşeceğini düşündü. Sonra klozete atıp sifonu çekti mi kanalizasyona karışırdı. Arkasında hiçbir iz bırakmayacaktı. Kanalizasyona inip kanıt toplayacak haliniz yok ya. Hadi bir örnek buldunuz diyelim. Peki test sonuçlarında ne bulmayı umuyorsunuz? Kendi aklıyla gurur duydu birden. Yuan lapasının kaynamasını beklerken salona dönüp şarap içmeye devam etti. Birden hamisine telefon etmek istedi ama onu tatlı uykusundan uyandırmaktan ürktü. Tam yerine oturacaktı ki telefon çaldı. Telefonun hoparlör düğmesine basıp arayanın kim olduğunu sorunca hamisinin endişeli bir sesi yankılandı. Hamisi ona oteldeki odasını aradığını, telefona kimse cevap vermeyince de eve dönmüş olabileceğini düşündüğünü söyledi. Döndüm, sağ salim döndüm. Evi de bir güzel temizledim. Olur da misafirim gelirse rezil olmayacağım. Duşeklinin zihni birden bir ayna gibi ışıdı. Şarabı bitirmişti bile. Ayağa kalkıp yuan lapasına bakmak istediğinde bacaklarının gevşemiş olduğunu hissetti. Sanki bir pamuk yılanı üzerinde yürüyordu. Daha mutfağın kapısına gelmemişti ki pencereleri titreten bir patlama sesi duyuldu. Mutfak kapısını açınca düdüklü tencerenin patlamış olduğunu gördü. Düdüklü tencere ezilmiş bir nümifere dönmüştü. Tencerenin lastik contası da siyah bir bağırsağı andırıyordu. Mutfağın kar beyazı seramiklerine ve duvar kağıtlarında macun gibi bir şey sıçramıştı. Çok pis kokuyordu. Kırmızı mor rengiyle sanki az önce sıkılmış bir cerrahatten çıkan irini andırıyordu. Midesi bulandı. İki eliyle boğazına sarılıp telaşla salona döndü. Ardından birinin başkanlığı sarhoş musun dediğini duydu. Sarhoş olduğumu da nereden çıkardın? Sarhoş değilim ben. Sünger gibi içerim ben. Irsi bir şey. Benim ninem bir sürahi ergo otu içebilir. Lipnot. Ergo otu, geleneksel Çin içkisi. Bayucu'nun çeşitlerinden biri. Çin vodkası diye de bilinir. Teyzelerim de iyi içer. Bana inanmıyorsan bak da gör dedi. Sonra şarap soğutucunun önüne gidip bir şişe şarap alarak Liang kuzen, anasını sattığımın belediye başkanı yok karşında. Sadece bir kadın var. Aramızda kan bağı yok. Gel hadi. Birlikte bir ateş yakıp alevlerin göğe çıkmasını seyrederim. İçeri nasıl girdin? Kimin cesareti var içeriye girmeye? O orospu çocuklarını görelim bakalım. Nasıl içeriye girecekler? Onları kendi ellerimle boğarım. Liang Aybey, anasını, sen gerçekten taşaklı bir adamsın. Hadi bu akşam prova edelim. Altın vazadaki erik çiçeğini oynayalım. Sen Shimen Qing ol, ben Pan Jinlian olurum. Li Pingyer, Chunmei, Lai Wang'in karısı Duo Guigang dedi. Dipnot, altın vazodaki erik çiçeği, Jinping Mei, Ming Han'ın döneminde yazılmış erotik bir Çin romanı. Chunmei, buraya kadar geçen isimler Jinping Mei'den karakterler. Duo Guinyang, Hong Lu Meng, parantez içinde Kızıl Köşkün Rüyası adlı klasik Çin romanından iki karakterin adı. Du Sheng de böyle kesik kesik konuşurken arada o pahalı yabancı şarabı başına dikiyordu. Şişeden akan güzelim şarabın küçük bir kısmı onun o büyüleyici ağzına girerken büyük bir kısmı da çenesinden aşağı süzülüp boynuna, oradan da göğsüne doğru süzülüyordu. Şarap onun o sarhoş memeleri üzerinde altın deniz kabuklarını andıran izler bırakıyordu. Duşenk de Simeliyank da bir güzel ziyafet çektikten sonra onunla birlikte asansöre binip Osmanlı konaklarının 16. katındaki kiralık kral dairesine gitti. Bu daire Osmanlı konaklarının inşası bittikten sonra birine kiralanan ilk daireydi. Simeliyank içeri girer girmez Duşenk'le sarıldı. Duşenk başta ciddi bir tavırla karşı koydu ona. Hatta kaşlarını bile çattı ama Simeliyank meme uçlarını tutup kulağına birkaç yaramaz sözcük fısıldayınca vurulmuş bir fil gibi titreyip yere devrildi hemen. Ayrım sorun sayfa 1026.